Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Hayatın Sigortası İnsanlar başlıklı yazıyı sunacağız. Halka hizmet, hakka hizmettir derler. Mevla, yarattığı bütün canlıları, özellikle de insanları çok sevdiği için mahlukata yapılan hizmeti bir bakıma kendisine yapılmış sayıyor. Cenab-ı Hakk'ın hizmete muhtaç olmadığı malumdur. Bu sırf kulları hizmete teşvik etmek, onları iyiliğe özendirmek içindir. Halka hizmeti ibadet aşkıyla yapan, kendisini hayır hizmetlerine vakfeden müstesna insanlar vardır. Bunlar Allah'ın has kullarıdır, seçilmiş kimselerdir. Nitekim Hazreti Peygamber bunlarla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: Allah'ın öyle kulları vardır ki onları insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İhtiyaç anında insanlar onlara sığınırlar. Onlar yarın Allah'ın azabından emin olacak kimselerdir. Mevla tarafından hizmet için özel olarak görevlendirilmek ne büyük saadettir. Başta peygamber olmak üzere insanlardan herhangi bir karşılık beklemeden, üstelik çeşitli hakaret ve eziyetlere katlanma pahasına bu görevi aşkla yapan müstesna insanlar beşeriyetin yüz akıdırlar. Onlar daima rahmetle, duayla yad edilirler. Toplumda insanlar genellikle efendiler, hizmet edilenler ve hademeler, hizmet edenler diye sınıflandırılırlar. Efendiler itibarlı, hizmetçiler alt tabaka olarak görülürler. Bu fevkalade yanlış bir telakkidir. Aslında doğru olan tersidir. Zira efendiler kendi işlerini görmekten aciz oldukları için hizmetçilere muhtaç konumundadırlar. Onun için Hazreti Peygamber, toplumun efendisi onlara hizmet edenlerdir buyurarak gerçek efendinin kimler olduğunu veciz şekilde ifade etmiştir. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır sözüyle de hayırlı ve değerli olanların kimler olduğunu belirtmiştir. İnsanları adeta iyilik meleği haline getiren ruh, ebedi hayata, ölümsüzlüğe inanma, bıraktığı faydalı eserlerle, aldığı dualarla daima hayırla, rahmetle yad edilme ruhudur. Bu ruh, sadakayı cariye ruhudur. Öldükten sonra da bıraktığı hayırlı hizmet ve eserlerle hayattaymış gibi amel defterinin kapanmaması, sevaphanesinin daima işliyor olmasıdır. Başkasına karşılıksız hizmet eden aslında kendisine hizmet etmiş olmaktadır. İnsanlardan teşekkür beklemese de hiçbir şeyi karşılıksız bırakmayan Mevla, onu elbette karşılıksız bırakmaz. İman edip salih amel işleyenlere gelince, biz en güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Özellikle ecdadımız fethettikleri ülkelerin kaynaklarını sömürmemiş, bilakis kurdukları vakıflarla din, mezhep ve ırk ayrımı yapmaksızın bütün insanlar, hatta hayvanlara hizmet veren kurumlarla örnek olmuşlar, gerçek medeniyet ve insanlığı sergilemişlerdir. Hicaz'dan Afrika'ya, Balkanlardan Avrupa'ya kadar pek çok ülkede bugün bile bu vakıf eserlerinin pek çoğu ayaktadır. Ecdadımızın âli cenaplığına şahitlik etmektedir. İslam dünyasının her yanında bulunan mescit ve camiler, mektep ve medreseler, imarethaneler, tekke, kangah ve zaviyeler, kütüphaneler, misafirhaneler, hastahaneler, çeşmeler, sebiller, hamamlar, makbereler, yollar ve köprüler, kervansaraylar, darül acezeler, darül eytamlar, sadaka taşları vesaire, hayır ve iyilik ruhunun, hizmet aşkının en canlı tezahürleridir. Ecdadın vakıf ruhunun canlılığına dair kısa bir örnek sunmak gerekirse, 16. yüzyıla ait birkaç eseri zikredebiliriz. O dönemde Mimar Sinan'ın inşa ettiği 14 imaret külliyesinde toplam 2529 kişinin çalıştığı bilinmektedir. Fatih imaretinin akarı olarak İstanbul ve Galata semtinde 4250 dükkan, 3 işhanı, 4 hamam, 7 köşk, 9 bahçe ve 1130 ev vakfedilmiştir. Serapa, merhametin, vicdanın, ikramın simgesi olan bu vakıfların çeşitlerine dair çok ilginç örnekler vardır. Kubbelerde tarihi binaların çatılarındaki kuş barınakları, hayvan hastaneleri, kanadı kırılmış leylekler için özel vakıflar, yetim kız çocuklarına çeyiz hazırlamak için kurulan vakıflar, yazın soğuk su dağıtmak için kurulan teşkilatlar vesaire, yılın en sıcak 3 ayında İstanbul'dan geçenlere temiz kardan elde edilen su dağıtmak üzere Süleymaniye'de hayrat sitesi kurulmuş, kış günlerinde sıcak suyla abdest alınması için bile hizmet birimleri inşa edilmiştir. Osmanlı'nın 600 sene ayakta kalması harpler, ganimetlerle değil yardım ve hizmet eksenli yönetimlerle sağlanmıştır. İnsana dokunmayan, yaşatmaya yönelik olmayan hiçbir hareket kalıcı değildir. Kalıcı olmak silahla değil salahla mümkündür. Vakıf insanlar başkaları için yaşarlar. Yaşama zevkini değil, yaşatma aşkına gönül verirler. Bu onlar için en büyük zevk, en kutsi hedeftir. Vakıf ruhu, merhametin, fedakarlığın tecessüm etmiş şeklidir. Hayra ve hizmete yönelik her eser, merhamet ve sevgi meydanına dikilmiş bir heykel mesabesindedir. Bu eserleri ortaya koyanların şahsi heykele ihtiyaçları yoktur. Onlar eserleriyle daima yaşarlar, sevgi, rahmet ve dua ile yad edilirler. Yarısını hatırladığım bir beytinde şair şöyle diyor: "Hadimi insan olan, insan gelir, insan gider. İnsanlara hizmet etmek, insan olmayı ifade eder. Buna göre hadimler insan, hainler insan değildir. Zevkler sadece yeme içme, gezme, tozma, evlenme ve eğlenmeden ibaret değildir. Bütün sermayeleri bedenden ibaret olanların bilmedikleri, tatmadıkları zevkler de vardır. Bedeni zevkler tadıldığı anda vardır, devamlılığı söz konusu değildir. Ruhi, vicdani zevklerse hatırlandıkça tazelenir, insanı diri tutar. Vicdansızlıklarsa hatırlandıkça azap verir. Yaptığı kötülükten rahatsızlık hissetmeyen zaten insan değildir." Filozof ne güzel söylemiş: "Mutlu olmak istersen iyilik yap." Merhamet insanın kendini aşıp varlıklarla bütünleşme halidir. Kanadı kırılmış kuşun acısını, acıkanın, susayanın ızdırabını duyabilmektir. Tolstoy'un sözünü hep hatırlarım: "İnsan acı duyarsa canlıdır, başkasının acısını duyarsa insandır." Vakıf insanlar, insanlığın onurunu kurtarırlar. Bize insanlığı, merhameti, sevgiyi onlar hatırlatırlar. Onlar hayatın sigortasıdırlar. Onlar olmazsa hayatın da bir anlamı kalmaz. Satırlarımızı gerçek insanın kim olduğunu model insan Hazreti Peygamber'den dinleyelim. Denildi ki: "Ey Allah'ın Resulü, senin için insanların en sevimlisi kimdir?" Buyurdular ki: "İnsanlara en faydalı olandır." Peki hangi amel daha faziletlidir? "Mümini sevindirmendir." Peki mümini sevindirmek nasıl olur? "Açlığını gidermen, sıkıntısını kaldırman, borcunu ödemendir." Kim kardeşinin bir ihtiyacını gidermek için onunla yürürse bir ay oruç tutmuş, itikafa çekilmiş gibi olur. Allah haksızlığa uğramış bir kimseye yardımcı olmak için onunla yürüyen kimsenin ayaklarını bütün ayakların kayıp sürçtüğü günde kaydırmayacaktır. Kim öfkesini gizlerse Allah da onun ayıbını gizler. Sirkenin balı bozduğu gibi kötü ahlak da amelleri bozar. Değerli dinleyenler, Ali Rıza Temel imzalı Hayatın Sigortası İnsanlar başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Bir başka yazıyla devam edelim. Rabia Brodbeck imzalı Korku Dünya Sevgisinden Doğar başlıklı yazıyı aktaracağız Sesi Dergi'de şimdi de. Muzaffer Özak Efendi Hazretleri bir hutbesinde Allah'tan korkmak iki nevidir. Birisi azabından ve celalinden korkmak, biri de Hak Teâlâ bana kulum demezse, bana cemalini göstermezse diye korkmak ve kalbi titretmektir ki eftal olan da budur. Cehennem için haktan korkan o haktan korkmaz. Nefsinin azaba giriftar olacağından korktuğundan haktan korktuğunu zanneder. Cennet arzusuyla haktan korkanlar da haktan korkmuş olmazlar. Zira nefisleri cenneti arzu eder. Buna binaen ne cehennem korkusuyla haktan kork, ne cennet ümidiyle haktan kork. Allah bana kulum demezse diye kork. Ondan çekin buyurmuştu. Korkmalıyız fakat korkumuz Allah yolundan sapmaktan, onun rızasını ve memnuniyetini kaybetmekten, rahmetinden ve bağışlamasından mahrum kalmaktan, ona olan yakınlığı kaybetmekten olmalıdır. Korkmamız gereken şey, ehli dalaletin ve küfrün zihinlerimizi bulandırmaya ve bizi doğruluk yolu olan sırat-ı müstakimden saptırmaya çalışmaları olmalıdır. Kulaklarımıza hiç durmaksızın vesvese vererek, kalbimizi, bilincimizi tahrip etmeye uğraşarak çalışmaya devam eden şeytanın gizli işlerinden korkmalıyız. İnsan ne arzulaması veya neden korkması gerektiği konusunda da bir yanılgı içindedir. İnsan ölümden, yok olmaktan korkar. Halbuki esas bu dünyadan ve kendi bedenindeki hayvani kuvvelerden korkmalıdır. Korkularla yüzleşme, acı çekme ve hastalıklara direnme gibi bizi olgunlaştıran ve dirayetimizi artıran amellerde bulunmuyoruz. Aksine herhangi bir zorlukla yüz yüze gelmekten korkuyoruz, kaçmaya başlıyoruz. Bugünlerde maddi doyumsuzluklar içinde kalan, anlamsız, mekanik ve narkotize olmuş bir toplum haline geldik. Zulme karşı durma yeteneğimiz köreldi. Nefsini terbiye edebilme kabiliyetimiz azaldı. Direniş ve diriliş gücümüz iflas eşiğine düştü. Sevme kabiliyetimizi yitirdik. Tevbe ve istiğfar edemez olduk. Cihadı bir yaşam tarzı haline getiremiyoruz. Halbuki fıtratımız Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi biz insanı zorluklarla mücadele edecek yetenekte yarattık üzeredir. Tam tersi nurdan korkar hale geldik ve karanlığı tercih etmiş olduk. Müslümanlar olarak bizler de başımıza herhangi bir sıkıntı geldiği zaman geçici çözümlere meyletmeye başladık. Özellikle büyük şehirlerde antidepresan kullananların sayısı gün geçtikçe artmakta. Allah'ın bize sunduğu sabır ve secde ilacını kullanmayı hiç düşünmeden kendimizi kimyasal bir kirlenmeye maruz bırakıyoruz. Mümine yakışan bir imtihanla karşılaştığında psikiyatri kapısını çalmak değil, Allah'ın verdiği imtihandan yine Allah'a iltica etmektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan başka sığınılacak melce yoktur buyurulur. Aslında ne ruh hastasıyız ne depresyondayız. Hastalığımız, tembelliğimiz, hazımsızlığımız, güvensizliğimiz, tatminsizliğimiz, itaatsizliğimiz, ilgisizliğimiz, sorumsuzluğumuz, şuursuzluğumuz, cehalet ve gafletimizdir. Asıl rahatsızlığımız diğer insanlarla dertleşmemek, sırf kendi derdimizle meşgul olmamızdır. Kabz, darlık verme, gönlün manevi sıkıntıyla daralması ve bast, genişlik verme, gönlün manevi lütufla genişlemesidir. Kur'an ifadesiyle genişleten de, daraltan da Allah'tır. Dünya hayatında insan ümit ve korku, acı ve huzur, zorluk ve selamet, ızdırap ve güven halleri arasında gider gelir. Şu Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam verdiği haberlerdendir. Kalpler, Rahman ve Rahim olan Allah'ın iki parmağı arasındadır. Onu halden hale çevirir. Nasıl bir şekil isterse ona onu verir. Ümit ve korku insanın manevi yolculuğundaki daimi arkadaşlarıdır. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu. Kendini nasıl buluyorsun? O, ey Allah'ın Resulü, Allah'tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum, diye cevap verdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam da şu açıklamayı yaptı. Bu durumda olan bir kulun kalbinde ümit ve korku birleşti mi, Allah o kulun ümit ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar. Mevlana Hazretleri bu konuda, biri buğday ekerse elbette buğday biteceğini ümit eder. Fakat yine de Allah esirgesin, bir afet, bir zarar gelmesin diye içinde bir korku vardır. Bundan anlaşılır ki korkusuz ümit yoktur. Ümitsiz bir korku yahut korkusuz bir ümit asla tasavvur olunamaz buyurmuştur. Ümit ve korku, aşk ve korku birbirinden ayrılamaz. Kişi Allah'a yaklaştıkça ondan daha fazla korkar ve onu daha fazla sever. Allah'ın nazarı altında olduğunu hissettiğinde, hal ve hareketlerinde daha fazla ciddileşir, yoğunlaşır ve muhabbet artar. Bütün problemlerin çözümü, kişinin kalbinden dünyayı çıkarması ve kalbini Allah'la doldurmasıdır. Haşr suresinde Ehl-i Beyt'i Mustafa ve Ashab-ı Kiram şöyle tarif edilmektedir. Hayır olarak verdikleri dünyalık nimetlere karşı kalplerinde en küçük istek duymaz, gözleri arkalarında kalmaz ve böyle bir şeyi içlerinden dahi geçirmezler. Muhtaç oldukları halde başka ihtiyaç sahibi kardeşlerini tercih ederler. Korku dünya sevgisinden doğar. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Kalbi dünya sevgisiyle sarıp sarmalanan kişi, üç kötü duruma maruz kalır. Devamlı ve rahat ettirmeyen bir meşguliyet, bitmeyen bir muhtaçlık, asla sonu gelmeyen boş istek ve arzular buyurmuştur. Dünyayı boşayabildiğimizde, ünsiyetimizi, manevi terakkimizi ve ebedi hayatiyetimizi o derece artırabiliriz. Daha büyük bir takva, aşk hazinesi ve ilahi farkındalık kazanılır. Ali bin Ebi Talip şöyle buyurmaktadır. Geçici ve kıymetsiz olan dünya karşısında nefsini öldüren kişi, kıymetli ve ebedi olan ahiret hayatı için nefsini diriltmiş olur. Korkularımızdan emin olmak için aşk dolu bir teslimiyet gerekir. Teslimiyet aşkıyla yıkanmış, pişmanlık gözyaşlarıyla yıkanmış bir gönül tertemiz olur ve Allah'ın ilahi cemalini müşahede eder. Ve göz aydınlığım bana namaz verilmiştir buyuran sevgili Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yaşadığı ilahi hazları yaşar. Rabia Brodbeck imzalı Korku Dünya Sevgisinden Doğar başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Bestami Yazgan'ın Kader Bizi Çağırıyor başlıklı yazısıyla nokta koyacağız bu akşamlıkta birlikteliğimize. Halde haldaş olalım, candan kardeş olalım. Muhabbet kervanında dosta yoldaş olalım. Ey azizan, kader konusunda ne düşünürsünüz? akıl olarak kader konusunda tam bir izah getiremiyorum. Her şahsın iradesi var. Tedbir var ama takdir farklı tecelli edebiliyor. Bu noktaya gelince ne diyeceğimi şaşırıyorum. Mesela arabayla kurallara uygun olarak gidiyorsun, karşı şeritten gelen bir araç sana çarpıyor. Ne oldu deyince akıl susuyor. Nefis olarak ben de kadere inanırım. İnşallah Mevlamız kaderimi güzel yazmıştır. Ben çok hoyratım, bu sebepten başım beladan kurtulmuyor. Kötülükler benden uzak olsun, iyilikler bana yakın. Akıl kardeş, her insanın olduğu gibi insanlığın da bir kaderi var mıdır? Bu hususta kitaplar ne yazar? Bakın, bu konu çok önemli. Evet, insanlığın da bir kaderi vardır. Bir buluş yapılır. Dünyanın seyri değişir. Arabayı, uçağı bulunca mesafeler kısalır. Aşıyı, ilacı bulunca hastalıklar azalır. İstanbul'u fethedince bir çağ kapanır, yeni bir çağ açılır. Biz konuşuyoruz ama gönül kardeş çok suskun duruyor. Kader denince dalıp gittim azizim. Kader anlamaktan çok inanmak meselesidir. Ziya Paşa, idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez demiş. Yani bazı konuları akıl terazisinde tartamayız. Çünkü bu terazi o kadar ağırlığı kaldıramaz. Bu konuda ancak iman edip selamette olabiliriz. İnsanlığın kaderine gelince, akıl kardeş çok güzel izah etti. Yaratılan her şey gibi insanlık da bozulabilir. Bunun için Allah peygamberler göndermiştir. Onlar da insanlığın ufkunda bir güneş gibi doğmuştur. Akıl olarak insanlığın bugün de bunalımda olduğunu görüyorum. Bundan sonra peygamber gelmeyeceğine göre... Doğru dersin kardeşim. Peygamber gelmeyecek ama Allah'ın yolundan giden doğru, dürüst insanlar ve alimler peygamberin varisleridir. İşte bu insanları kader yeniden tarih sahnesine çağırıyor. Nefis olarak böyle insanların kalmadığına inanıyorum. Herkes ancak kendi menfaatini düşünüyor. Hoş, ben de öyleyim. Şöyle güzel bir söz okumuştum kitaplarda. Güneş hala doğuyorsa... Allah insanlıktan ümit kesmemiştir. Akıl kardeş doğru söylüyor. Aslında kötüler çok olduğundan değil, göze battıklarından çok gibi görünürler. Misal bir şehirde onlarca ev yapılır, pek dikkat çekmez. Allah esirgesin, bir ev yanarsa bak sen gürültüye. İyiler her zaman kötülerden çoktur. Aktif iyi olamadığımız için sesimiz gür çıkmıyor. Bunun için fedakar öncülere ihtiyaç var. Bir insan kendini aşmadan başkalarına ulaşamaz. Üstad Necip Fazıl'ın bir sözü aklıma geldi. Gönül kardeş, her konuda ben demek yanlıştır. Vatan ve din konusunda kim var denilince bir adım öne çıkıp ben varım demeliyiz. Şimdi tam da o zamandayız. Dünyayı zulüm kara bulutları kaplamış. Hakikat güneşi doğsa karanlık darmadağın olacak. Zaten gecenin en karanlık anı aynı zamanda güneşin doğma zamanıdır. Şu an dünyanın çektiği bir doğum sancısıdır. İnşallah adalet güneşinin ilk ışıkları alnımıza vurmaya başlamıştır. Bu ışığı gönlümüzde ve aklımızda hissedip harekete geçmeliyiz. Gönül kardeş, söylediklerinize şunları ilave etmek isterim. Haksızlık karşısında gücümüz yetiyorsa elimizde, yetmiyorsa dilimizde, hiç değilse gönlümüzde haklının yanında olmalıyız. Bunun için de ilim ve teknikte ilerlememiz şarttır. Bir dakika kardeşim, akılla gönül el ele verip bizi savaşa sürüklemek istiyorsunuz. Akıllı olun, ben savaştan da ölümden korkarım. Sakin olun canlar, biz savaş filan istemiyoruz. Maddi ve manevi yönden haklının yanında kararlı olarak durmamız kafidir. Son zamanlarda savaşa girmeden bazı dostlarımızın yanında durduk. Bunun olumlu sonuçlarını hep beraber gördük. Evet, ilim ve teknikte ilerlemeliyiz ama bununla beraber gönül cephemizi de sağlam tutmalıyız. Merhum Akif ne diyordu? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Doğru dersin gönül kardeş. İmanla ve gücümüzle mazlumun yanında olmalıyız. Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda Müslüman kardeşlerimizin bize yaptıkları yardımı unutabilir miyiz? Şimdi de biz zor durumda olanların yanında olmalıyız. Sadece din kardeşlerimizin değil, mazlum insanlığın da yanında olmalıyız. Yardıma muhtaç olan mazlumun dinine bakılmaz. Evi yanan bir insanı kurtarmadan önce dinini sorar mıyız? Biz yaratılanı yaratandan dolayı severiz. Gönül olarak şuna inanıyorum. Yarasaların gözü rahatsız olsa da adalet güneşi doğmuştur. Mazlumun gözündeki ışıltıdan anlıyorum ki bu güneş cümle alemi sarıp sarmalayacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Bestami Yazgan'ın Kader Bizi Çağırıyor başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.